Ayrım 42.
6. Bölüm. İhtiyar John'un yaşamı ve ölümü. 1. Friedrich Engels, Manchester'a 1842 yılının sonunda geldi. Ne gün sakin, ne gün dalgalı olacağı bilinmez kaprisli maaşı ilk geçişi değildi bu. Bu yüzden gümrük memuru bavullarına şöyle bir bakıp geçmesine izin verdi. Kendisini neredeyse tam bir İngiliz gibi hissetti Engels. Engels'in İngilizcesi mükemmeldi. Faytona binince kızıl saçlı faytoncuyu İskoç dağcılarının selamıyla selamladı. Faytoncu da hiç tereddütsüz karşısında bir hemşerisinin oturduğuna inandı. Yolcu arabacıların yaşamlarını, geçimlerini büyük bir merakla sormaya başladı. İskoçyalı arabacı konuşkan çıktı. Uzun uzun nedenini bilmediği pahalılıktan şikayet ediyordu. Bari savaş olsaydı ama o da yok. Friedrich posta arabasını beklerken İngiliz gazetelerini karıştırdı, şu sonuca vardı. Kendisi için çok hareketli ve zengin olaylarla geçen son iki yılda gazetelere bakılırsa İngilizlerin ülkesinde kayda değer bir değişiklik olmamıştı. Friedrich kızgındı. Almanya'dan bakıldığında İngiltere sosyal bir çalkantı içerisindeydi, devrim kabarıyordu sanki. Berlin restoranlarında Özgürler Birliği'nin toplandığı yerde ateşli Hess kaç kez heyecanla sosyal darbenin ilk önce Britanya adalarında başlayıp sonra kıtaya geçeceğini söyleyip söz veriyordu. Marş'ın suları alevi söndüremeyecek. Ey nimet gel diye çığlık atıyordu Hess ellerini yukarıya doğru uzatarak. Saçları İncil'deki falcıların saçları gibi alnında savruluyordu. Geçen zamana rağmen değişmeyen sadece parlamentodaki temsilciler, borsa rakamları, çartistlerin protesto ve istekleri, modern psikoposların öğütleri ve kraliyet soytarılarının şiirleri değildi. Sadece borsadaki durgunluk ve lordlar kamarasındaki neşe de değildi. Hayat günlük yaşamda ilk bakışta değişmemişti. Hayret verici bir ülke. Burada isteklerin yerine alışkanlık almıştı. Israrlı, vazgeçmeyen ama yine de çok güçlü olan sülüklerin garip ülkesi. Friedrich aynı çirkin çizgili, belde toplanmış pantolonların, geniş redingotların ve siyah silindir şapkaların moda olduğunu fark etti. Züppeler baston taşıyıp yanaklarına pudra sürüyorlardı. Bayanların başları kocamandı. Hesapsızca fiyonklarla süslü, sepete benzeyen şapkalarının altından bakıyorlardı. Şapkalar bazen sebzeleri, bazen de ilginç meyveleri andırıyorlardı. Kötü Kasım havasının sahiplerinin iradesi dışında boyadığı uzun, sivri yüzler çoğunlukla hıyara, havuca ve hatta tozlanmış ota benziyordu. Yine de Friedrich tanıdık manzaralara, tek tip insanlara bakarken İngiltere'deki hayatın değişmediğine inanmak istemiyordu. Hess haklı, bir İngiliz burjuvası ülkesinde devrimin imkansız olduğuna ne kadar çok yemin ederse sözleri o demli önemsizleşir. Onun yaptığı korkunç ruhlara ve hayaletlere karşı okuduğu bir korunma duasından başka hiçbir şey değildir. Barmenli genç tüccar, oldukça yakışıklı, boylu poslu ve şık olduğu için taşralı kadınların ilgisini hemen çekti. Askerlik görevinde geçirdiği yıllar sırtını doğrultmuştu, topçu olarak görev yapmıştı. Ama dış görünüşü mütevazi bir topçu eri değil, en azından subay olduğu izlenimi bırakıyordu. Hala alışamadığı sivil elbisenin içinde biraz çekingen duruyordu. İyi giyimliydi ama süslü değildi. Yerli züppelerin kullandığı o değişik, çok çeşitli uyduruk şeyler yoktu üzerinde. Bir züppenin değerlendirmesine göre onun fuları boynuna olması gerektiğinden çok vicdanlı bir şekilde dolanmıştı. Yaka ve manşetler çok fazla sıkılmıştı, ceketi ise boldu ve sırtta çok fazla sırıtıyordu. Bu affedilmez bir şeydi. Solgun olmadığı yetmiyormuş gibi üstüne üstlü kışkırtıcı bir şekilde kırmızıydı. Yüzü çocuksu bir tombulluğa sahipti, burnu komik bir şekilde kalkıktı, sadece gözleri onun olgun ve tecrübeli olduğunu gösteriyordu. Posta arabasında kolayca arkadaşlıklar kuruyordu, İngilizlerin içe kapanıklığını kibarca delmekte ustaydı. Kızlar ona davetkar gülücükler gönderiyorlardı, o da zevkle cevap veriyordu. Yaşlılar hiç fark etmeden bu delikanlıyı kendi seviyelerinde gören bir ses tonuyla konuşmaya başlıyorlar ve kuralların izin verdiği ölçüde sohbet canlanıyordu. Dizlerindeki kalın şalları düzeltip prolarını tellendiriyorlar ve konuşuyorlardı. İngiltere'de durum kötüymüş. Kriz ise Tanrı'nın verdiği cezaymış. Kriz dolu gibi sanayinin tarlalarına yağmış. Ama diye emin bir şekilde bitiriyorlardı. Maddi çıkarlar hiçbir zaman devrim doğurmamıştır. Madde değil, ruh iter insanı çılgınlıklara. Şükür Tanrı'ya ki bu konuda ırkımız sağlam. Friedrich Londra'da tanıdık bir otele yerleşti. Onu sıcak karşıladılar. Gelmesine de hiç şaşırmadılar. Sanki Friedrich sadece birkaç saat önce her zamanki yürüyüşüne çıkmış da geri gelmişti. Otel sahibi 1840'ta kullandığı aynı kelimelerle ona hal hatır sordu. İki ön dişi eksik olan aynı hizmetçi ona çok lezzetli domates çorbası ve bataklık kokan balık getirdi. Puding katı ve tazeydi. Sos ise biber kokuyordu. Sabah otel kapısında aynı sarhoş dilenci kadın her zamanki sadakayı istiyordu. O da Friedrich'i tanıdı ve onun burada olmasına şaşmadı. Borsada cılız kapıcı yüce bir görev yaptığı düşüncesiyle Engels'in paltosunu aldı ve aynı suç ortaklığı ifadesiyle yeni demir yolları hisselerindeki korkunç değişikliği fısıldadı. Sir onlarla ilgileniyor diye ekledi emin bir şekilde. Akşam Manchester fabrikatörlerinin kulübünde her şeyi yerli yerinde buldu. Davet edilen aynı kemancı tatlı bir şekilde giden denizci şarkısını söylüyordu ve her zaman hatalı çaldığı yeri yine hatalı çaldı. Bir tanıdık genç tüccarı evine davet etti. Evlilik yıl dönümünü kutluyormuş. Yine o değişmeyen yaşam tarzı, kesici, monoton bir gıcırdama gibi, korkunç bir kötürüm görüntü gibi Engels'i etkiledi. Sayın İngiliz burjuva ailelerinin baloları, Barmen ve Bremen'deki bu tür ailelerin balolarının tam bir kopyasıydı. Neşe hesaplı, önceden belirlenmiş, ölçülmüştü. Tıpkı akşam yemeğindeki tavuk ciğeri porsiyonu ve tatlı gibi. Tüccar ruhu burada da hakimdi. Dans salonunda amansız, ateşli bir alışveriş yapılıyordu. Friedrich kızları sadece avlanmaya müsait oldukları için Diana'ya benzetti. Bekarlar için mutluluğun sembolü nişan yüzüğüydü. Anneleri, teyzeleri ve artık işlerini yoluna koymuş evli veya nişanlı ablaları, tecrübeli arabulucular gibi orada bulunan tüm erkekleri tartıyorlardı. Memurlar, tüccarlar, subaylar bu evlilik borsasına davet edilmişlerdi ve şişiniyorlardı. Değerli ticaret ve sanayi hisseleri gibi fiyatlarını yükseltiyorlar, sonra da düşürüyorlardı. Dansları ve vals sırasında boynuna dolanan o küçük, pudralanmış elleri seven Friedrich, birden esir olma rizikosuna girdiğini hissetti. Kızların masum blöfleri, beceriksiz yapmacıklıkları birden onda garip, mide bulandırıcı bir sıkılma yarattı, balodan kaçtı. Can sıkıntısı nefrete dönüştü. Bu yaşam tarzını iyi tanıyordu. Yalancı, iki yüzlü, adi. Bu iki yüzlü, dindar ama birileri yaşantılarına, hayatlarının tek amacı ve yüce görevi olan o paralarına dokunacak olursa acımasız olan bu insanlardan öyle çok nefret ediyordu ki. Friedrich'e öyle geliyordu ki onların anlamsız çıkarlarıyla yaşamak, onların putlarına dua etmek, ağa yakalanmış bir sineğin kaderini isteyerek kabul etmek, yavaş yavaş bir ölüme kendini mahkum etmekti. Friedrich babasını, dedesini seviyordu. Ama bu insanların hayatını zehirli ve mahvedici buluyordu. Onlara karşı duyduğu sevgi, acıma gibi yok olan geleneklere duyulan türden bir sevgiydi. Friedrich onların inancını ve ideallerini sarsmış ve onları affederek alay etmişti. Zengin burjuvaların otellerinden, borsanın kirli salonlarından sonra Friedrich, Alman siyasilerinin yoksulluğa mahkum olarak sığındığı Londra'nın kenar mahallelerine gitti. Joseph Moll, Karl Schöpfer, Heinrich Bauer onu dostça karşıladılar. Engels ilk defa gerçek proleter önderleri görüyordu. Onların yüksek zeka seviyesi onda şok etkisi yarattı. Gerçi Friedrich'in yaptığı felsefi konuşmaya karşı umursamaz kaldılar. Ne Schelling'in aşırılığı ne Bruno Bauer'in dürüstlüğü burada fazla ilgi görüyordu. Ama işçi ücretlerini, Alman dokuma işçilerinin yaşamları hakkındaki her şeyi bilmek istiyorlardı. Friedrich onlardan dostça olmasa da sıcak bir şekilde ayrıldı. Bu insanların komünizmi ona biraz sınırlı ve çok fazla pratiğe yönelik geldi. Ama bu yeni insanlar arasında kendisini öyle iyi hissediyordu ki, küçük kulübe tüm tüccar evlerinden daha çok kanı ısınmıştı. Orada şakacı Heinrich Bauer ayakkabıcı gibi çalışıyordu. Şimdilik gerçekleşmemiş prensip ve idealler için yurdunu kaybetmiş bu insanlar ona sade ve mantıklı geliyorlardı. Friedrich geleceğin bu insanlara ve onların yaratacağı nesillere ait olmasına seviniyordu. Manchester ve Liverpool arasında günde iki tren vardı. Tren hareket etmeden çok önce Engels garın alçak ahşap peronuna geldi. Onun dışında hiç kimse yerde yatan demirleri seyretmiyordu. Yaklaşan trenin kısa, tatsız düdüğünden hiç kimse sıçramıyordu. Tren. Friedrich onu eski bir tanıdık gibi ama kendisi özel olarak tanımamış da başkaları anlatmış gibi karşıladı. Bu tren genç adamın kafasında canlandırdığı şeye dış görünüş olarak hem benziyordu hem benzemiyordu. Tren doğuşunu borçlu olduğu çaydanlığa hiç benzemiyordu. Friedrich onu hiçbir şeye benzetemedi. O tamamen yeni, tuhaf bir şeydi. Kendisiyle yeni görüşler ve görünüşler getirmişti. Birçok tecrübeli insan gibi Friedrich, trenin demirleri altında onun metal kaburgalarını, damara benzeyen borularını, alışılmadık bir akciğer ve mideye benzeyen tüm karışık iç organlarını görüyordu. Teknolojiden hoşlanan Friedrich, onun yapısını biliyordu. Trenin basamağında makinist duruyordu. Adam Engels'in dikkatini çekti. Friedrich tüm izlenimleri aynı anda algılamayı becerebiliyordu. Hepsine aynı ilgiyi gösteriyordu. Yumuşak vücutların biyolojisi, silahların yapısı, unuttuğu bir dilin alfabesi, gördüğü insanlar ve onların davranışları. Makine yağlarıyla kirlenmiş olan makinist, ünlü bir liderin heykeli gibi kendini beğenmiş ve hareketsizce duruyordu. Biraz yorgundu. Kızarık gözlerinde derin bir gurur ve özgüven vardı. Aniden hızla yere atlayarak treni dolaştı. Yapmacık bir korkuyla tekerleklerin irili ufaklı dişlerini kontrol ediyor, sonra da onu okşuyordu. Bedevinin atıyla oynadığı gibi, yırtıcı bir hayvanı uslandırmış bir adam gibi trenle oynuyordu. O trenin efendisiydi ve dünyanın bu yeni gururu ona emanet edilmişti. Ormanın hayvan sürüsünün fonundaki insan değil, makineye hükmeden, arkasında boyun eğen güçlü buhar mekanizması bulunan insan yeni duygular hissediyor. Sadece efendi olma duygusunu değil, yaratmanın verdiği hazzı da duyumsuyor. Israrlı bir zil Friedrich'i bu düşüncelerden de, trenden de kopardı. Fularını eline alıp kim bilir nereden gelmiş olan diğer yolcular gibi o da vagona doğru koştu. Ama zil sustu. Makinist kovadaki suyu yavaşça kazana döktü ve lokomotife bindi. Tren iyice perona yapışmıştı. Kalın elbiseli insanlar büfe dedikleri ambardan çıktılar ve yüksek sesle Manchester-Liverpool treninin hareket ettiğini bağırdılar. Ama ondan sonra da bir şey olmadı. Sıcak soğanlı börekler satan bir satıcı koştu ve malını övmeye başladı. Sıcak soğanlı börekler, bir peni. Sığır etli börekler, bir peni. Trenin hıçkırığı onun bağırışlarını boğdu. Satıcı trenin tekerleklerinin raydan kopup sonra yine yapışıp hareket ettiği anı kaçırmak istemiyordu. Yine de yakalayamadı. Tıpkı küçüklüğünde yaklaşan uyku anını boşuna yakalamaya çalıştığı gibi uğraşıyordu. Tren ağır iç çekişler, homurdanmalar ve hıçkırmalarla Liverpool'a doğru ilerledi. Duman üstü açık vagonların üzerinde yayılıyor ve yolcuların şapka ve kâküllerinin üzerine çöküyordu. Trenin gürültüsü sesleri boğuyordu. Engels hızlı yolculuğu seviyordu. Yumuşak açık kestane saçlarını rüzgara bıraktı. Küçüklüğünden beri delice koşturmaya alışmıştı ve trenin hızı onu şaşırtmadı. Stephenson'un buluşu insanlığa ve tarihe ne verecek diye kendi kendine soruyordu. Coğrafyayı çok seven Friedrich, dünya haritasını gözünün önüne getirip hayalinde birbiri arkasına demir yolları çiziyordu. Bu en fantastik hayallerden daha zevkliydi. Çünkü hemen yarın gerçekleşebilirdi. Gökyüzündeki şimşekler gibi yeryüzünü bölüyordu parlak raylar. Haritanın üzerinde şerit halindeki nehirler gibi raylar da çöllerden yayılıp Asya ve Avrupa'yı birleştiriyorlar, iki Amerika kıtasını zincir gibi sarıyorlardı. Bir tüccarın büyük düşünme yeteneğine ve bir bilim adamının dakikliğine sahip olan Friedrich, ülkelerin bu siyah sihirli değnekler sayesinde ne kadar çok kazanacaklarını tahmin ediyordu. Trenler Friedrich'in karşısında büyüyordu. Vagonlar kocaman hayvanların gücünü, kıvraklığını ve dayanıklılığını alıyorlardı. Tren sarmaşıklara dolanmış, ağaca tırmanan yılanlar gibi dağdan dağa sürünüyordu. Köprüler aracılığıyla nehirleri geçiyordu. Tren düdüğünün çığlığı işgal ettiği topraklara ayak basan muzaffer bir askerin çaldığı boruyu andırıyordu. Zaman ve mesafe kavramlarını tamamen değiştiriyordu. Yakın zamana kadar topçu olan genç adam sallanan ve henüz düzgün olmayan zıplayan vagonlara savaş durumunda askerlerin yükleneceğini tahmin ediyordu. Tren şimdi taşıdığı şemsiyelerle silahlanmış insanlar yerine tüfek ve süngülerle silahlanmış insanlar silahlar taşıyacaktı. Engels eğer trenler Napolyon'a hizmet etseydi büyük liderin kaderi ne olurdu diye düşündü. Saatler böyle düşünceler içerisinde çabuk geçti. Tren ritmik bir şekilde öksürüyor ve Liverpool'a yaklaşıyordu. Genç adam Liverpool'u tıpkı Manchester ve Londra gibi korkunç ve acımasız buldu. Sahilde kadınlar onu yalvaran gözlerle, bir dişi kurdun aç gözleriyle takip ediyorlardı ve ona sahip oldukları tek şeyi vücutlarını teklif ediyorlardı. Vücutları ise cılız, bitkin, zamanından önce yaşlanmış paçavraya dönmüştü. Yoksulluğun bu korkunç tanrıçaları ahlak polisi tarafından sık sık gözaltına alınıp işkence görüyorlardı. Ama ıslah evine düşme korkusu açlığa yeniliyordu. Serbest bırakıldıktan sonra iş bulamayınca ekmeklerini yine gizli fuhuşta arıyorlardı. Küçük bir kız Friedrich'i elinden çekti ve Engels tiksintiyle kendini kurtarınca kız arkasından bağırdı. Madem benimle gelmek istemiyorsunuz bari bir peni verin ekmek için. Engels durdu ve ona bir demir para verdi. Ama sadece kadınlar dilenmiyordu. Teklif edecek hiçbir şeyleri olmayan erkekler de el uzatıyorlardı. Friedrich sarhoş vücutlara dolaşarak yürüdü. Dumanlı bir meyhane kapısının önünde bir çocuk ağlamaktaydı. Friedrich kendi çocukluğunu hatırladı. Buna benzer yoksulluk manzaralarını nerede görmüştü? Bu aynı acı ve açlığın sokaklarından ne zaman geçmişti? O onları sadece Sue, George Sand veya Dickinson kitaplarından tanımıyordu. Okuldan o büyük somurtkan baba evine dönerken de bu aynı lanetli dar sokaklardan geçmiyor muydu? Barmen'de de çok vardı onlardan. Pis evlerden, yorgunluktan perişan insanların küfürleri geliyordu. Orada Almanca, burada İngilizce küfrediyorlardı. Aynı unutulmaz koku, aynı solgun yüzlü, cılız vücutlu çocuklar, aynı kendini bırakmış nineler, aynı sarhoş genç delikanlılar. Sarhoşlar, çünkü yaşamlarının tek sevinçleri var. Alkolün verdiği ölüme benzeyen unutma. Yığınla pislik ve çöp, balçık ve pis su birikintileri sokakları kaplıyor, iğrenç kokularıyla fabrika bacasının dumanıyla zaten ağırlaşmış olan havayı kirletiyordu. Çocukluğunun anıları karşısında çıkıyor ve sıkıcı ona yapışıyordu. Hayatı boyunca bu anılardan kaçmadı, başını çevirmedi. Adımlarını yavaşlatıyordu hep. İçinde doğan sorulara cevap bulmalıydı. Bu cevap olmadan yaşamak onun için imkansızdı. Etrafta çokça kabus ve hayalet vardı. Fabrika bölgesinden şehir merkezine doğru ilerlerken Engels, makine yağı emmiş bezlerle tıkalı pencereleri gördü. Dar girişlerden geçebilmek için eğiliyordu. İsyanın eşiği olan, hareketin arifesi olan bir acı doldu içine. Her evde yaklaşık 10 kişi yaşıyordu. Friedrich titredi. Memleketinde son yıllarda tanıştığı sosyalist literatür onu birçok şeye alıştırmıştı ama gerçek en karamsar hayal gücünün kurabileceği şeyi de aşıyordu. Şehrin tiyatro semtine yaklaşıyordu. İnce duvarlı evlerden kahkahanın, dans eden ayak seslerinin ve çığlıkların histerik bir biçimde yükselen motifleri duyuluyordu. Sokaklar saygın bir şekilde sessizdi. Polis görev yerinde yüce bir şekilde duruyordu. Geçen tek atlı arabalardan puroların parıltısı veya gaz lambalarının ışığıyla aydınlanan neşeli kadın yüzleri görünüyordu. Kahkahalar duyuluyordu. Friedrich'in kulaklarında ise komşu dünyadan gelen küfürler ve hüzünlü inlemeler vardı. Ona öyle geliyordu ki o ilk defa bu komşu dünya ve insanlarını gerçekten tüm büyüklüğüyle görmüştü. Bu insanlar çoktu ve burada İngiltere'de dünyanın en gelişmiş ülkesinde onlar her yerde olduğundan daha mutsuzdular. Gelişmiş Avrupa'nın geri kalmış taşrası olarak gördüğü Barmen ve Bremen'de bile bu kadar mutsuz değillerdi. Bu ne demek oluyordu? Engelsler gibi ailelere mutluluk ve zenginlik getiren teknoloji proletaryayı daha bir zincirliyordu, öyle değil mi? Daha yaşarken cehennemi tanımış olan bu insanların üzerinde nasıl bir sosyal lanet vardı? Kanunların ve gelişimin ülkesi olan, başkalarının kıskandığı bu ülkenin sokakları tamamen acımasızlık ve umursamazlıkla dolu diyordu kendi kendine. Taş yoldan geçen bir arabadan yoksul giyimli bir adamın ayaklarının dibine sönmek üzere olan bir puro atıldı. Adam etrafına bakınarak onu yerden aldı ve büyük bir istekle ağzına götürdü. Friedrich döndü. İnsanlık monatlara bölünmüş. Monat, varlığın değişik biçimlerinin temelinde bulunan ortak maddi ve ruhsal bütünlüğü içeren birim. Varlığın yapısal tekliğini ifade eden felsefi bir kavram. Her yerde, belki bizde de, bende de vahşi bir umursamazlık, bencil bir acımasızlık var. Her yerde sosyal savaş, her yerde kanunlarla güvencelenmiş sömürü var diye düşünüyordu Friedrich. Geceyi Liverpool'da geçirmeye karar verip bir otel odası kiraladı. Bu yabancı şehirde, bu yabancı evde tamamen yalnız kalmak istiyordu. Ama yalnız kalamayacak kadar çok düşünce vardı kafasında. Olgunlaşmamış bir düşünce veya buluşun eşiğindeki şair veya bilim adamı da aynı şekilde yükünden kurtulmak için ısrarla yalnız ve sakin bir yer arar. Böyle durumlarda düşünme sürecini hiçbir eşyanın rahatsız etmemesi için, büyük gerginliğini dışarıdan gelen hiçbir müdahalenin kesmemesi için yabancı bir yerde olmak gerekir. Friedrich perdeyi kapattı. Karşıdaki evin pencereleri düşünmesini engelliyordu. İnsanın hayatında bazı ağır anlar vardır. O zaman insan sanki hayatından çıkıp geçmişine bakar. Yeni doğmuş bir bebeğin salıncağının üzerine eğilir gibi geleceğinin üzerine eğilir. Boğucu ama ilerlemeyi kaydeden anlardır bunlar. Friedrich sanki baba evindeki kapının işaretine yine yaklaşmıştı. Her 6 ayda bir kapıda çocukların boyu ölçülüyordu. İşaret ancak omuzuna gelebiliyordu. Büyümüştü. İçeri giren hizmetçi ısmarladığı yemeği getirdi, yatağı açtı ve siyah incili lambaya daha yakın bir yere getirdi. İyi geceler deyip sessizce uzaklaştı. Friedrich tütün içiyordu. Yüzü her zamanki gibi sakin ve candandı. Geçmişinin her ayını gözden geçirmeyi bırakmadan akşam yemeğini yavaşça yemeye başladı. Şimdiye kadar iştahı ona hiç ihanet etmemişti. Genç adam soğukkanlı ve emin bir şekilde son 2 yılı belleğinde tazeliyordu. Hayır, o yıllar boşuna geçmemişti. Bu sonuç onu sevindirdi. En fazla boşa geçen saatlerden korkuyordu. Zamanını yutan kitabı, üniversitedeki dersi veya bir gazete yazısının üzerindeki çalışmayı hiç fark etmeden kullanılmayan, sonsuzluğa giden her an için kalp sıkışması gibi bir acı hissediyordu. Kendini zamanını boşa harcamakla suçlayamazdı. Son yılı son noktasına kadar kullanılmıştı. Görevini yapmak için gönüllü olarak girdiği birlikten, hava aydınlanır aydınlanmaz başlayan askeri görevlerden sonra hemen hemen her gün üniversiteye koşuyordu. Genç tüccar ve becerikli asker, bilginin yarı karanlık Berlin Citadella'sının, Citadella ya da Citadella, merkez, kale, kapısından heyecana giriyordu. Friedrich, askeri yürüyüşü felsefeyle, atışı tarihle uyumlu bir şekilde yürütebiliyordu. Bir zamanlar taşra okulunda olduğu gibi, burada da ilk başlarda profesörlere tapıyordu. Ama kısa sürede onları geçti ve onlarla alay etti. Lise üniformalarını açtığı gibi burada diğer bilgileri de aşıyordu. Michelin'in kemikleşmiş mantığına doyduktan sonra bir zamanlar baş eğdiği Schelling'i de reddetti. Geçmişteki başarılarının ve eski düşüncelerinin servetiyle yaşayan bu ihtiyar, Berlin'e geldikten sonra en yüzsüz bir şekilde kendisini Hegel'in fikir babası ilan etmişti. Engels ise Hegel'e saygı duyuyordu. Genç üniversite öğrencisi ve dinleyici, geri kafalı filozofu söz düellosuna çağırmıştı. O ihtiyar Hegel'in bilimini göğsüne madalya olarak takmaya çalışıyordu. Friedrich şimdi salatasını çiğnerken Schelling'i utandırdığı o tartışmayı zevkle hatırlıyordu. Şimdiye dek felsefeyi sistematik bir şekilde öğrenememiş olmasının ziyanı yok, bu engel değil. Sahip olduğu tükenmez çalışma gücü varken böyle bir şey engel olamazdı. Sanki insanlar şampiyon olarak mı doğuyorlardı? Sahip olduğu fiziksel dayanıklılık ve sağlam sinirler ona ümit verici bir destek sunuyordu. Bir saniye bile kaybetmeden işe koyuldu. Önemli olan haklı olduğuna inanmandır diye düşünüyordu. Tembellik anlarında yaptıklarıyla avunup başkalarının onun fikirlerine savaş açmasını beklemek genç adamın kitabında yazmazdı. Hegel'e gelene kadarki felsefe tarihini çok az biliyordu. Sadece Hegel'in tarih ve hukuk felsefesini, arkadaş çevresinde ve düşmanlar arasında bu okulun tüm tartışmalarını bilmek yetersizdi. Nibelungların şarkısındaki muhteşem Siegfried, boşuna onun en sevdiği kahraman değildi. Tıpkı barmenli bu genç tüccar gibi hiçbir şövalye profesör kılığına girmiş korkunç yaratıktan ve ejderhadan korkmazdı. Friedrich geçen yılki savaşlarını hatırlarken yaşadıklarını özenle gözden geçiriyordu. Artık fosilleşmiş, fare ve kurumuş ot kokan eski ve değerli mektupları karıştırıyor. Orada değerli, hiç dokunulmamış şeyler buluyordu. Kendi fotoğrafları. Mürekkep lekeli üniforma ve parlak, gereksiz kılıç. Hava aydınlanmaya başladığında düşünmekten yorulmuş olan Friedrich nihayet yatağına yattı. Otelin özenli sahibinin hazırladığı İncil'i hemen aldı, şarkıların şarkısını buldu ve şiir okur gibi uzatarak okudu. Bu kitap onun tüm ruh fırtınalarına tanıklık ediyordu. Eski bir okul defteri bulmuş gibi sevindi. Friedrich çocukluğunda onu korkarak, dua okuyarak açıyordu. Daha sonra onun korkutucu kabı ve doğal olmayan dili çocuğu sinirlendirmeye başlamıştı. Tıpkı evde ona sürekli okunan öğütler gibi. Babasından yaşlı uşağa kadar herkes öğüt veriyordu. İlahilerde saçmalıklar arayarak oradaki bilginlerle dalga geçiyordu ve böylece İncil'den intikam alıyordu. Beceriksiz bilginler en iyi durumda ona can sıkıcı aptallar gibi geliyordu. Tanrı'nın kendisini bile düelloya çağırarak uzun süre İncil'le savaştı. Bu çelişkili, sancılı ve zor bir dönemdi ama acıyı ona artık kuruyan yaralar veriyordu. Kendisiyle, ailesiyle, alışkanlıklarla savaşarak tıpkı bir zinciri koparır gibi en sonunda dini koparıp atmış, eski okul çantası gibi çocukluğunda çok saydığı kitaptan vazgeçmişti. Zaman ilerlemişti. Strauss, Feuerbach, Bauer okurken geçmiş düşüncelerinin patikalarından yeniden geçerek Hristiyanlık dogmasıyla savaşmıştı. Korku ve isyanı geçti. Bütün bu geçmiş çağrışımlar dağıldı. İncil karşısında eski çocuk oyuncağı gibi duruyordu. O oyuncağı yaratan bilinmeyen ressamlara karşı bir şaire duyduğu gibi onların epik yeteneklerine saygı duyuyordu. Aslında şarkıların şarkısı Nibelungların şarkısı kadar güzeldi. İlahiler ise eski sagalar gibi kaba ve melodikti. Kitab-ı Mukaddes'in sayfalarını karıştırırken Friedrich kendi yazdığı İncil'i hatırladı. Açıkça ele geçirmeye ve dinin zaferine karşı harika bir çözüm. Bu neşeli kafiyeler ona her zaman başarılı geliyordu. Ama genç Hegelci'nin aptal düellolar dönemi ne kadar geride kalmıştı. Şiirler geleceği sisli kılıyordu. Liverpool yine Berlin oluyordu ve perdenin arkasından Bruno Bauer'in cansız tenoru yeniden duyuluyordu.